Anormallik içinde normal hayat. Görüyorsunuz ya, dünyada olmaz sandığımız birçok şeyler oluyor. Tıpkı yarın harp olursa bu ateş içinde yine hastaların, para sıkıntısı çekenlerin bulunması, hapishanelerde mahpusların ceza müddetlerini doldurmaya mecbur olması, muayyen saatlerde karnımızın acıkması gibi bir şey. Acaba olacak mı? Ben dıştan gören bir adam sıfatıyla hemen harbin patlamasına ihtimal vermiyorum. Fakat dünya o kadar yüklü, o kadar bu felaketi kabule hazır ki. Durdu, nefes aldı. Garip bir şey bu. Nasıl söyleyeyim? Harbin hemen patlayacağına ihtimal vermiyorum. Bu bana olmaz bir iş gibi geliyor. Çok ifritçe, çok korkunç. Hemen hiç kimsenin yapmasına cesaret edemeyeceği, en çılgın ve atılganın bile, en kurulmuş makine gibi yürüyenin, o kadar az insan olanın, yahut kendisini böyle zannedenin, çünkü kendimize ait olan zanlarımız daha tehlikelidir, bile son dakikada bunu yapmaktan çekineceğini, elindeki meşaleyi birdenbire hazırlanmış ocaktan uzaklara atacağını sanıyorum. Fakat bu son ümittir. Son ümit nedir bilir misiniz? Çok defa son ümit, temennilerimizin imkansızlığa akseden çehresidir. Tekrar durdu, nefes aldı. Mümtaz henüz veznecilerde bulunduklarını büyük bir hüzünle gördü. Bununla beraber onu alakayla dinliyordu. Bu ümidin ne kadar zayıf olduğunu size bir kelimeyle söyleyeyim. Bütün ümitlerimiz senelerdir bu işi hazırlayanlarda. Bu kadar ciddiyetle riyazi bir formül üzerine uğraşır gibi uğraşanlarda. Düşünün bir kere, bir preparasyon, bir ameliyat masası, bir tiyatro aksiyonu hazırlar gibi yıllarca onu kendileri hazırladılar. Evvela hayatın her tabi haline, her gelişmeye ve neticesinde buhran adını vererek, sonra da bu buhranlara kudretlerini, şümüllerini 3-4 misli çoğaltacak tedbirler bularak. Şimdi neye bel bağlıyoruz? Etrafımızdaki havayı böyle çıldırtanların, onu nefes alınmaz hale sokanların birdenbire bu işten vazgeçmesine, birdenbire o imkansız kaynayıştan sükunete dönmelerine, etraflarına muayyen meselelerin gözlükleriyle değil, tabii gözleriyle bakmalarına, yani bir mucizeye. Asıl korkuncu herkesin, yani karşı karşıya gelenlerin ayrı ayrı ruh durumlarında olmasında. Kimi refahın yahut tereddüdün, olmaz düşüncesinin verdiği gevşeklik içinde, kimisi saf hareketin çılgınlığında. Yahut sadece ben cesaret edersem mesele halledilir, yok mu? Onu düşünmeden. Bir daha, fakat bu sefer elinin tersiyle alnının terlerini sildi ve fikirlerini bitirememekten korkuyor gibi acele acele söylemeye başladı. Mümtaz gecenin içindeki maya başka şey katılmış bir kadeh gibi bulandığını görüyordu. Felaket burada, ama dahası da var. En mütereddidleri bile yine hareketin ortasındalar. Onun için herkes kendi vuzuğuna inanıyor. Bu inanış Hitler'i en delici hareketlere teşvik ediyor. Fakat bununla da kalmıyor. Yavaş yavaş harbin tek çıkar yol olduğuna inandık. Bununla da bitmiyor. Biz muharebe olacağını sanıyoruz. Tarihteki muharebelerden biri. Halbuki dünya politikacıların burnu dibinde birleşmiş, meseleleri birbirine kenetlenmiş bir iç harbine hazırlanıyor. İç harp, yani bir medeniyetin gömlek değiştirme şekillerinden biri. Büyük, kendi realitesi içinde kavranması imkansız derecede büyük, adeta tabiatın bir hezeyanına, bir kabusuna benzeyen, o kadar büyük bir uzviyetin bir istihale noktasını yaşıyoruz. Her şeyin bir içten patlamayı hazırladığı, zaruri kıldığı, tabir caizse fizyolojik bir noktadayız. Siyasi bir harbin sakınılması o kadar kolay ki, bir dümen kırıcı, aklı selimin bir saniye için dönüşü her şeyi halledebilir. Fakat bir medeniyet krizini yenmek, onun arızaları içinde şuurunu muhafaza etmek, ona karşı gelmeye çalışırken dümeni ellerinden kaçırmamak, bir selde sürüklenmemek, bir tayfunda boğulmamak, bir yıldız müsaademesinde toz haline gelmemek kadar güç. Ne kadar fazla kadercisiniz doktor? Çünkü tabiat adamıyım. Senelerce bir fizyoloji laboratuvarı idare ettim. On binlerce hasta gördüm. Sakınılması mümkün olanla olmayanı artık tanıdığımı sanıyorum. Ölümün yerleşmek için seçtiği yeri uzaktan tanırım. Fakat bu ayrı şey değil mi? Neredeki uzlaşma vardır, orada biyolojik kanunların az çok hükmünü görürsünüz. Zannetmeyin ki bir benzetmeyi zorla son haddine götürmek için bedbin oluyorum. Daima müdahalenin kabil olacağına inanıyorum. Doktorum, yani müdahale disipliniyle yetiştim. Fakat nerede? Akşam ev uzviyeti öyle kavramış ki. Başka taraftan bakın. Böyle her şeyin birbirine karıştığı, her sualin birbirine muvazi olarak yürüdüğü, ümitle çalınan her kapıdan bir ejderha ağzının açıldığı bir devirde, insanlığın mukadderatının bir takım yarı deli meczupların, mesuliyetsiz peygamberlerin, production, subproduction deterministlerinin hüsnü niyetleri ancak silah seslerinde vuzuhla konuşan, idam hükümlerinde kıvamını bulan gerçek çehresini takınan ütopyacıların elinde bulunmasının felaketini düşünün. Alın size Stalin'in jesti. Hadiseler nasıl sıralanıyor? Hitler de paranoyak olan hadise bu sonuncusunda tam suikast oluyor. Lenin'in Mongolit peygamber çehresi nasıl birdenbire tasavvuru imkansız bir Machiavelli değişti? Nasıl bir polis romanı entrikası oldu? Stalin kendi çehresinin ve resimlerdeki bakışının sözünü nasıl tuttu? Dünyayı cennet yapacak bir ideal namına, bir gün kendisine çevirmek ihtimali olan silahı bütün insanlığa nasıl çevirdi? Açıkça harbi teşvik ediyor, olması imkanını hazırlıyor. Benden korkma, emin ol, diyor. Çünkü ve doğrusunu isterseniz son derece maharetli bir jest. Eski müverrihler olsa göklere çıkarırlar. Fakat neslini müdafaa için olsa da cürme iştirakten başka bir şey değil. Meşaleyi tutan eli ocağa iyice yaklaşması için dürtmek gibi bir şey. Mantığına girersek kendisine göre belki de haklı, fakat kendisine göre. Halbuki bugünkü dünyada kendisine görenin tek yeri olmaması lazım. Bunu size, bana, Anvers'teki banka memuruna, Brüksel'deki şimendifer kondöktörüne, ne bileyim, herkese anlatmak mümkün. Fakat bir misliğe, dünyayı geniş bir sahne, kendisini bir aktör sananlara, kanlı ölümü nefsi için bir hal çaresi bilerek işe başlayanlara nasıl anlatırsın? Birisi rolümü bana Allah ezberletti diyor. Öbürü tarihi determinizmin içinden geliyorum diyor. Girdikleri dar sokakta eski bir konağın duvarından çiçek kokuları, bu durulmuş gece içinde sanki kaybolmuş saadetlerin, ümitlerin, berhava olmuş hülyaların hatırasıyla, tıpkı bir vicdan azabı, nefse karşı işlenen bir cürmün, o hiç affetmeyen bir azap meleği gibi insanı bütün ömrünce kovalayan şuuru gibi ve yine tıpkı demin dinlediği konçertonun her süzülüşünde biraz daha kendisini bulan, çokluğu içinden yavaş yavaş kendisi olarak halka halka sıyrılan ve sonunda bir altın ejderha gibi, insanda çöreklenen ara namesi gibi keskin, öldürücü bir hisse içine yerleşti. Kendisini son derece bedbaht duyuyordu. Sanki bütün bu cürümleri kendisi işlemiş gibi ıstırap çekiyordu. Ve sadece hiçbir kabahatin karşılığı olmadan çektiği bu azapla, İnsanlığın nasıl bir bütün olduğunu, bu bütünlüğe karşı yapılan her hareketin nasıl bir günah olduğunu bir kat daha anlıyordu. Artık hiç kimseyi tek başına düşünemiyordu. Ne Nuran, ne İhsan abi, ne yenge, ne Macide, ne yazacağı kitap hiçbiri yoktu. O şimdi dün sabah okuduğu, hatta anlamadan baktığı gazete manşetlerini görüyordu. İngiliz donanması seferber edildi. Kara ve hava ihtiyat kuvvetleri davet edildi. Almanya, Polonya'ya yaptığı 16 maddelik teklifi neşretti. Fransa taahhütlerine sadık. Evet, aradan o kadar çok hadise, sıkıntı, şahsi üzüntü geçmesine rağmen hepsinin olduğu gibi ve asıl manalarını bilerek görüyordu. Bilir misin delikanlı, meselenin vahameti nedir? Mümtaz meselenin vahametini biliyordu. Ölüm küreye kanatlarını germişti, fakat yine dinledi. İnsanlık fena bir ihtimali bir kere kendisine ufuk bilmesin, bir kere uçurumu görmesin, bir daha ondan geriye dönemez. Onu giyinir, kıymetli bir şeyiniz, iyi bir yazma, güzel bir gramofon, bir acem halınız var mı? Sakın onu satmayı bir imkan gibi düşünmeyin. Evliyseniz karınızı boşamayı, seviyorsanız sevdiğiniz kadına darılmayı bir kere olsun aklınıza getirmeyin. Sonra bu işlerden ne kadar çekinirseniz çekinin. Mıknatıslanmış gibi, arkanızdan itiyorlarmış gibi onu yaparsınız. İnsan hayatında sakınmak yoktur. Hele kütle halinde asla. Bir kere uçurum göründü mü, ölüm simsiyah diliyle konuştu mu? Acaba Nuran'la aralarındaki dargınlık hangisinin hatırına gelmişti? İnsanoğlunun içinde çalışan o kendisi ve her yaptığını beraberce harap etme kudreti hangisinde daha evvel hız almıştı? Ben küçük bir hudbinim. Dünya neyle mustarip, ben ne düşünüyorum? Evde bir hastam var. Başımı delikten bir parça çıkardım mı, milyonlarca insanın hayatıyla şu dakikada oynandığını görüyorum. Sonra küçük bir kadın için. Fakat devam edemedi. Çünkü bu küçük kadının söylediği kadar küçük olmadığını ve bir sene dünya ile arasında en güzel köprüyü kurduğunu, onun hastalarıyla duyduğunu, onun vücuduyla geniş dünyaya açıldığını biliyordu. Yelkenim, denizim, sonunda adam. O kendisi için gerçek ufuktu. Fikirlerini onunla derinleştiriyordu. Onunla bir iç nizam sahibi olmuştu. Fakat hangimiz de daha evvel uçurum konuştu. Benim ipi gerdiğim muhakkak. Fakat koparan o. Hayır, hiç de böyle değildi. O ayrılmaya karar vermişti. Madem ki Fahir bana dönüyor, madem ki hastayım, sana muhtacım, çocuğunun babasıyım, beni reddetmemelisin diyor. Ben dönmeye mecburum. Mesut olmayacağımı biliyorum. Fakat huzur için buna mecburum demişti. Bütün bunları söylerken ne kadar mustarip yüzü vardı. Fakat bu mustarip yüz, genç kadının bu karara varmak için 2 ay sarf ettiği gayretin, kendi kendisiyle didişmelerinin yanında hiç kalıyordu. O da 2 ay, kendi kendisinin gölgesi, kendinin 2 yol ağzında, içi ezgin bekleyen bir değişiği olmuştu. Mümtaz, kendisini süslemek ihtiyacı diye düşünmek istedi fakat değildi. İyi biliyordu ki değildi. Olsa olsa Fahir'i biraz sevebilirdi. Çünkü şefkat ve merhamet de bir nevi sevgidir. Onunla son görüştükleri günü düşündü. Boğaz'dan İstanbul'a beraber inmişlerdi. Köprüye kadar genç kadına son kararı üstünde tek bir kelime söylememiş, fakat tam köprüde tekrar yalvarmıştı. Bu eski yalvarışların çok başka türlüsüydü. İçinde bırakılmış insanın hıncı, izzeti nefis yarası hepsi vardı. Bugün gel demişti. Bu işten vazgeçmelisin. Beklemeyin beni çünkü gelmeyeceğim. Bundan sonra size yalnız dostluğumu verebilirim. Mümtaz da bu dostluğu istememişti. Olmaz demişti. Bu vaziyet içinde en az olabileceğimiz şey birbirimizin dostu olmaktır. Sen de biliyorsun ki kalbini kendimden azıcık uzakta duyduğum zaman benim için her şey bitiyor. En sefil mahluk oluyorum. Bütün ahengimi, huzurumu kaybediyorum. Biçare bir şey oluyorum. O zaman mukadder cümle gelmişti. Yeter Mümtaz, artık bıktım demişti. Mümtaz genç kadının bu sözü söylerken bu bir sene içinde onun yüzünden çektiklerinin hepsinin içinde canlandığını biliyordu. Eminim ki o dakikada benden hiçbir iyi hatıra kendisinde yoktu. Sadece sonra birbirlerine Allah'a ısmarladık demişler. Genç kadın yoluna gitmiş. Mümtaz bir takım karanlık dar sokaklarda küçük eskici dükkanlarına kimlerin ve nasıl yediklerini bilmediği, tahmin edemediği yiyecek şeyler satan satıcılara, her tarafına yağmur sefaleti akan biçare evlere, duvarlara, içinden gelen neşeyle aydınlanması hiç kabil olmadığını sandığı ölü pencerelere baka baka saatlerce yürümüştü. Sanki tanıdığı, bildiği şehirde değildi. Sanki etrafındaki her şey mütemadiyen yağan ve yağmadığı zaman dahi sefaleti eksilmeyen bu ince, yapışkan yağmurla peydahlanmış gibiydi. Buzdırabının, kadınsız kalmış uzviyetinin, parça parça ruhunun kainatıydı. Neden sonra kendisini Dolmabahçe'de deniz kenarına inmiş, rıhtımda odun boşaltan küçük, kırmızı boyalı bir takayı uzun uzun seyreder bulmuştu. Ya hep ya hiç, o zamanki düşüncesi buydu. Ya hep ya hiç, yani ölüm. Tıpkı Hitler gibi konuştuğunun farkına vardı. Ya hep ya hiç. Ya Dünya İmparatorluğu yahut da Siyah Ölüm. Fakat tabiatta ne hep ne hiç vardı. Hep veya hiç beraber oldukları zaman insan kafasının o terazi mükemmeliyetinin bir sakatlığı oluyordu. Bu harikulade cihaz kendi mükemmeliyetinde şaşırınca bu muadili çıkardı. Veya onun düstur tanıyanlara, bu mudil hayatı onun zaviyesinden görenlere. Bu hendese noktada insanoğlu bütün hayatın kendi elinde olduğunu sanırdı. Çünkü bu öyle bir noktadır ki orada yalnız kendimiz varız. Daha doğrusu bir anımız. Çünkü hep veya hiçi biz dahi biraz kendimizde derinleştirdik mi, terazi mücerret muvazenesinden kıl kadar uzaklaştı mı unutur. Azapların, aldatıcı hayallerin, ümitlerin, pişmanlıkların dünyası başlardı. Ya hep ya hiç, hayır, her şeyden biraz. Genç adam daldığı düşüncelerden silkinmek istedi. Muvaffak olamadı. İri cüsseli doktor koluna iyiden iyiye asılmıştı. Durdu. Bir daha içini geceye boşaltır gibi nefes aldı. Birkaç kişi her şeyi değiştirebilir, anlıyor musun? İyi bir ekip. Böyleyken, bak bu sakin gece saatine, bir de yarın sabahı düşün. Yarın sabah Mümtaz'ın önünde siyah bir kuyu idi. Fakat doktor kendi işaret ettiği bu kuyuya bakmadı bile. Ne hazin değil mi? Bir milletin veya bir sınıf insanlığın evvela bir takım çıldırtıcı şeylerle zıvanadan çıkartılması, sonra da bir delinin veya inzivada hazırlanmış bir planın onu istismar etmesi, benimsemesi, cin çarpmış gibi taştan taşa çarparak uçuruma sürüklenmesi. Düşünün bir kere şu Almanya'yı, fert fert düşünün. Sonra kütle halinde bir sadistin eline düşünce yaptıklarına bakın. Şimdi bu sadizm, bu kudrete iman, talihe güvenme, yalnız ben düzeltirim düşüncesi, ifrata gitmiş bir ceza ile öbürlerine, karşısındakine geçecek. Korkunç bir kapı açılıyor, bir set çöküyor ki arkasında yalnız sayısız felaketler vardır. Mümtaz bu kapıdan geçmek istemiyor gibi durakladı. Ben geçen harpte Alman talebelerinin ailelerine yazdıkları mektupları okudum. Hepsi insanlık mistiğiydiler. Mistik. İşte en korkunç şey. Bir kere ayağınızı topraktan kesmeyin. Her şey olursunuz. Havadan kaptığınız her şey. Çünkü uzviyetinizde parazitler konuşur. İnsanlık mistiği, kuvvet mistiği, ırk mistiği, acalet, ıstırap mistiği. Çünkü tanrılık yanı başınızda. Bir aktör elbisesi gibi asılıdır. Derhal giyinmek öyle kolay ki. Bir kere insan tanrılaşmaya alışmasın. Mutlak bir fikir olduğunu, hakikatin tek göründüğü yer olduğunu sanmasın. Delikanlı, ben imanlarım, şüphelerim kadar mustarip eder. Onun için kimseye zararım yoktur. Onlar mistikler öyle değil. Onlar misyon sanabilirler. Küçük çocuk gibi bir gülüşü vardır. Mümtaz bu gülüşün saflığı ile Mesut tekrar söze başlamasını bekledi. Küçükken bize bir deli hafız gelirdi. Huddan sahibi olduğunu söyleyen bir adam. Babam defini aramaya koyulmuştu. Hafız bizim selamlıkta yatar kalkardı. Erkenden kalkarlar, bilmem nerelere giderlerdi. Ben selamlığa girip çıktıkça onun defini yerini aramasını bazen görürdüm. Gayiple konuşurdu. Duvara yüzünü döndürür. Orada tıpkı telefonla konuşuyormuş gibi mevcut olmayanla, kendi ruhunun sakatlığı ile konuşurdu. Cevaplardan, suallerin şeklinden konuşmayı anlardım. Bir deli, görünüşte zararsız bir deliydi. Fakat delinin zararsızı yoktur. Delikanlı, deli daima zararlıdır. Cezbe korkunç bir şeydir. Bir gün babam yokken yine duvarla konuşmuş. Definenin bulunması için küçük Arap ahretliğin bitişik arsada boğazlanması lazım geldiğini öğrenmiş. Evde birdenbire bir kıyamettir koptu. Deli Havuz mutfağa girmiş, bütün et bıçaklarını acayip dualarla okuyarak bilemeye başlamış. Aşçı evvela gözlerindeki parıltıdan şüphelenmiş, sonra da Huddami ile konuşurken söylediği sözlerden. Çünkü hem bıçakları biliyor hem konuşuyormuş. Bereket versin vaktinde yakalandı. Babam top taşına kapattırana kadar neler çekmedi. Orada da rahat durmadı. Her gün babamın aleyhinde saraya bir jurnal yazardı. Babanız define merakından kurtuldu mu bari? Kurtuldu. Yani bu sefer altın yapmaya kalktı ve neyimiz varsa yoksa bir merakeşli sahtekarın cebine girdi. İçini hüzünle çekti. Bu cins hastalıklardan kurtulmak zannettiğimiz kadar kolay değildir. O kadar birbirine benzer yüzleri vardır ki. Alın bugünkü Nazi sadizmini. Yarının bütün bir mazoist edebiyatını, yeraltı edebiyatını şimdiden onların kuvveti ibadetinde okur gibiyim. Yalnız zaaf vardı, gözyaşı vardı. Beni öldürün, beni parçalayın. Ben zulüm gördükçe, acı çektikçe kendimi bulurum. Sonra isyanlar başlar. Oh, ferde acıyın. Ferdin hakkı kayboluyor. Fert eziliyor. Fert bu et kemik, Babil'in kanlı tuğlası. Kiremidi oldu. Bundan 10 sene evvelkilerini hatırlarsanız, geniş göğsünü gece içinde şişirdi. Sağlık, ya Rabbim bize sağlık ver. Kuvvet değil, sağlık. İnsanoğlunun sıhhati. Hayatı olduğu gibi kabul edecek sağlık. Tanrılara benzer ömür istemiyoruz. Bize nasip olan ömrü yaşayalım. İnsanca yaşamak. Hiçbir şeye aldanmadan, kendimize yalan söylemeden, kendi yalanlarımıza, gölgelerimize tapmadan yaşamak. Mümtaz, bu da bir başka türlü peygamber diye düşündü. Mahallelerine girdiklerinden memnundu. Bu kadar düşünce, bu kadar tezatlı muadile hoşuna gitmiyordu. Hepsini birden omuzlarından silkmek ister gibi Nuran'ı düşündü. Onun yanında hayat ne kadar rahattı. Her şeyin kendi kıymetinde ayarlandığı dünya. Fakat Nuran çok uzaktaydı ve yaklaştıkları evde ne halde olduğunu bilmediği bir hasta vardı. Çok sevdiği bir hasta. 100 adım ancak kaldı diyordu. Sade 100 adım. Ve tekrar bir takım hadlerin, engellerin arkasında yaşamanın acılığı ile içi burkuldu. Ne oluyorum? Benden evvelkiler de ıstırap çekti. Düşüncesini bitiremedi. Yolun ilerisinde arsanın ısırganları arasından bir gölge onlara doğru fırladı. Doktor irkilmişti, genç adam. Ehemmiyet vermeyin, dedi. İhtiyar bir bektaşidir. Burada bir mahzende yatar. Mahalle halkı tarafından beslenir. İhtiyar adam önlerinde durdu. Huu, erenler. Eliyle selam verdi. Sonra Galip'in beytini okudu. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen. Merdum-i dide-i efkvan olan Adem'sin sen. Sesi kalın ve dikti. Kelimeleri eliyle bir kabartmayı yokluyormuş gibi harflerin ve seslerin bütün kudretini aşikar ederek söylüyordu. Anlaşılmaktan, işitilmek ve anlaşılmaktan başka endişesi yokmuş gibi hiçbir hususi ifade, hiçbir eda taşımıyordu. Her türlü peygamberlikten, hatta davetten uzaktı. Böyle olduğu için daha tesirliydi. Sanki onları bir gerçekle baş başa bırakıp kendisi ortadan çekilmişti. Ve bu gerçek onların azabı olan gerçekti. Sade onların mı? Uzak ve yakın bütün dünyanın. Bu gerçek bütün gece, daha evvelki geceler, içinde dolaştıkları, alından bir türlü çıkamadıkları karışık ve karanlık dehlizin içinde ilk yol gösterici işaretti. Doktor, iyi ama bu Bektaşi değil, Mevlevi. Hayır, Bektaşi. Ben çok konuştum. Kaç defa o, İhsan Ağa Bey ve ben beraber rakı içtik. Halis Bektaşi'dir. Gayet güzel nefesler söyler. Bu beyti ayrıca seviyor. Bana bir gün tek hakikat budur. İnsana hürmet etmeli. Bu hürmeti zorlamadan içimizde duymalıyız, diyordu. Ona göre sevgiden daha mühimmiş. Hülasa insana ve insanlığa hürmeti var. İnsanlığa hürmeti var. O halde tam deli. Sonra birdenbire tonunu değiştirdi. Etrafta cılız bir ışığa tutulmuş elleri andıran şeyler arasında daha solgun görünen evlere, yabani otlar içindeki arsaya, yanındakinin yorgunluğu karanlıkta ancak sezilen yüzüne baktı. Bir horoz başlarının üstünde bir yerde kanat çırptı ve gecenin içine uzviyetinde mahpus bir aydınlığı yavaş yavaş eritilmiş yakut ve akikten bir iksir gibi boşalttı. Şark dedi. Canım Şark, dışarıdan miskin, budala, çaresiz, fakir. Fakat içinden hiç aldanmamaya karar vermiş. Bir medeniyet için bundan daha güzel ne olabilir? İnsanları içlerinden tatmin etmeyi ne zaman öğreneceğiz? Ne zaman bu hoşça kal'nın manasını anlayacaklar? Şark anlamış mıydı sanki? Anlasın anlamasın. Söylemişti ya. Küçük ahretlik onlarla beraber yetişmiş ve lambayı yakmıştı. Mümtaz doktorun arkasından girer girmez aynanın aydınlığında bir saat evvel bıraktığı şeyleri aynı vaziyette, aynı kayıtsız sağlamlıkla, bir saat evvelki gibi yalnız kendileri olmakla memnun, kendi üstlerine toplanmış pırıldıyor gördü. İçinden Ah bu eşyanın bizden ayrılmaya fırsat bekler gibi halleri diye düşündü. Dünya bensiz de mevcut. Kendi kendine mevcut. O ber devam. Ben bu devamın küçük bir çizgisiyim fakat varım. Var olmak kuvvetini bu devamın şuurunda buluyorum. O devamla başlangıç noktamdan hareket ettim ve belki ebediyet boyunca yürüyeceğim. Çok zalim şeylerden merhamet isteyen adam haliyle etrafına baktı. Çünkü ebediyet boyunca yürüyemeyeceğini, belki şu dakikada, belki yarın, belki birkaç gün sonra, bilhassa bir gün bu devam içinde devamın biteceğini ve onun yerini alacak başka devamların geleceğini, artık eskisi olmayacağını, aynı ürpermeleri duymayacağını, hatta ürperip ürpermeyeceğini dahi bilmediğini biliyordu. Ebediyet zihninin zaman zaman çok derinlere uzattığı müphem bir ışıktı. Hatta çok derinlere de değil, sadece bilinmeze doğru uzviyetinde bir lahza kayan bir taraf. Halbuki realite şu bir bakışta çift yaşayışla ve ömrü boyunca mazisiyle kavradığı taşlık, şu çıktığı merdiven, daha girmeden ilaç, ter, hastalık dolu tatsız kokusunu duyduğu hasta odasıydı. Oradaki ıstıraptı. Bununla beraber görmediği, teniyle duymadığı, fakat içinde bir bıçak gibi çalışan başka realiteler de vardı. Nura'nın bir gün beraber seçtikleri beyaz geceliği içindeki tek zambak hali, köşkün alçak duvarlarından taşan ağaç dalları, mehtaplı gecelerde adeta canlanan o budur incir ağacı, kapının önündeki genç çınar, önünden geçtiği geceler, tekrar bir gün onunla oturmasını, bir sabah çayı içmesini o kadar özledi, bazen örtüsünü kaldırmayı unuttukları için kendisine bu saadeti daha mümkün gösteren o küçük masa ve koltuklar. Fakat daha başka realiteler vardı. Bunlar hiç görmediği, hatta var olup olmadıklarını bilmediği, fakat şu birkaç günün havadislerinin ışığında içine yerleştiğini duyduğu şeylerdi. Onlar da içinde bir bıçak gibi çalışıyordu. Makine başında aldıkları havadisleri bir merkezden öbürüne karılarını, çocuklarını, evlerini düşünerek veren telgraf memurları, matbaalarda bu havadisleri elleri yanarak dizen mürettipler, acaba unuttuğum bir şey var mı diye ev içinde tekrar tekrar dolaşıp belki 20. defa hazırladıkları çantayı açan ve hiçbir şey yapmadıkları, bilinmezi karşılayacak yeni ve faydalı hiçbir şey ilave edemedikleri için sadece kırık tebessümlerini, bir çare dualarını ve ellerinin temasını bırakıp kapatan kadınlar. Şimendifer düdükleri, ayrılık şarkıları. Bunlar da içinde bıçak gibi çalışıyordu. Hayır, ebediyet değil. Fakat dünya evindeydi. Herkeste dünya vardı. Bazen uzviyetimizin bir köşesinde, bazen tek bir ruh halinde, bazen gündelik işlerde unuttuğumuz, fakat yanımızda ve kanımızda taşıdığımız bir dünya. Bir dünya ki ister istemez bu akşam ağırlığını sırtımızda tutuyoruz. Ve hastanın başucunda doktorun pehlivan yapısını bu ağırlık altında biraz daha çökmüş gördü. İhsan biraz daha iyiceydi fakat dalgındı. Alnında derinin gerginliğini yumuşatamıyor zannını bırakan, ona yabancı denebilecek ter damlaları vardı. Nefesin taziki altında daha şişkin ve daha kuvvetli görünen göğsüyle, bu ter damlaları ve kırmızı yüzüyle hastadan ziyade saatlerdir yenmeye çalıştığı dalgalardan henüz çıkmış, kumsalda yattığı yerde nabzın tabiileşmesini bekleyen bir atlete benziyordu. Gerçekten yendi mi diye düşündü. Yüzü ne kadar garip bir uzaklık içindeydi. Zihninde en fena ihtimaller yine canlandı. Hanımefendi, tam zamanında hastayı kurtarmışlar. Ben tahmin etmiştim zaten. Sülfamit dozunu artırmaktan başka yapacak bir şey yok. Şimdi size 8 sülfamit içirteceğim. Ve neticeyi emniyetle bekleyeceğiz. Yalnız kalp için bir ufak şurup ve bir ilaç daha lazım. Mümtaz Bey galiba bir daha yorulacaklar.